Item 14, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 124. Gökyüzü ayın ve yıldızların ışıkları ile pırıl pırıldı. Gece uçuşu onlar için büyük bir teselli olmuştu. Yüksek irtifalara tırmandılar ve önleme görevleri olarak çeşitli uçuş türlerini denediler. İkisi av önleme görevi yaparken onlara hedef olarak kendi filolarından bir miraj verilmişti. Onu radar ekranında ararken bir süre sonra Negev üzerinde olduğunu gördüler. Joe ona kilitlendi, baş ve menzil verirken David de uzakta, onun kırmızı jet egzosunu gecenin karanlığında fark etmişti. Hedefin altına indiler ve David'in liderliğinde yeme aşağıdan atlayan ve suyun yüzeyine sıçrayarak çıkan bazı balık türleri gibi alçak irtifadan saldırıya geçtiler. Hedef Mirage'ın kanat ucuna o kadar yakın gelmişlerdi ki pilot onların varlığını o ana kadar bilmediğinden birden şaşırdı ve sola doğru ani bir dönüş yaparak kaçtı. Joe hem uçuşun ve hem de üzüntünün verdiği yorgunlukla o gece uyuyabilmişti. Fakat Ranza'nın alt yatağında David hiç uyuyamadı ve onu dinledi. Şafak'la beraber kalkıp duş yaptı ve Joe'yu hala uyur bırakıp çıktı. Güneşin ilk ışıklarıyla beraber Kudüs'e varmış ve hastanenin yolunu tutmuştu. Gece nöbeti henüz bitmemiş olan hemşire onu görünce kaşlarını çattı ve ''Kusura bakmayın'' dedi ama ''Bu saatte ziyaretçi yasaktır. Ziyaretçi saatleri öğleden sonra başlar. Ancak o zaman gelebilirsiniz.'' Ancak David'in tüm çekiciliğiyle gülümsediğini görünce yumuşadı. ''Sadece onun iyi olup olmadığını öğrenmek istedim hemşire hanım. Zaten hemen filoya dönmem gerekiyor.'' Hemşire onun hava kuvvetleri üniformasına da gülümsemesine de karşı koyamayacağını anlayınca hasta listesini eline aldı ve gözden geçirdi. Sonra başını kaldırıp ''Yanlışınız var.'' dedi. ''Burada bir tane Mordehai var ama onun ismi Bayan Ruth Mordehai.'' ''Evet, onun annesidir.'' David'in tekrar araması için ısrar ettiğini görünce taburcular listesine baktı ve sonra gülerek başını salladı. ''Tabii ya, onun için hasta listesinde yok. Dün gece çıkarmışlar onu.'' David şaşkın bir ifadeyle ''Çıkarmışlar mı?'' diye sordu. ''Evet, onu eve götürdüler dün gece. Şimdi anımsadım. Ben nöbete geldiğimde babası onu götürmek için gelmişti. Gözleri bandajlı, güzel bir kızdı.'' ''Pekala, teşekkür ederim hemşire.'' David merdivenlerden koşarak inerken büyük bir rahatlık hissetti. İşte korktuğu olmamıştı ve Debra sapasağlam olarak hastaneden çıkmış bulunuyordu. Kapıyı Brig açtı ve onun sessiz eve girmesine izin verdi. Üzerinde hala aynı üniforma vardı fakat buruşmuş ve kirlenmişti. Brig'in yüzü asıktı, ağzının çevresinde garip çizgiler belirmişti ve gözleri de üzüntüden, yorgunluktan ve uykusuzluktan şişmişlerdi. David, Debra nerede diye sorarak içeriye girerken general kenara çekildi ve sesini çıkarmadı. ''Nerede o?'' Brig onun soruyu tekrarladığını görünce David'i çalışma odasına götürdü ve bir sandalye gösterip oturmasını söyledi. Genç adam kızmaya başlamıştı. ''Neden cevap vermiyorsun bana?'' diye sorunca Brig içini çekti ve üzüntüsünü, yorgunluğunu açıkça belli eden bir tavırla kendini bir koltuğa bıraktı. ''Sana dün hiçbir şey söyleyemezdim David. Bunu Debra istedi. Üzgünüm oğlum.'' David paniğe kapılmış gibiydi. Bir şeyler oluyordu ve bu olan da güzel bir şey değildi. Kısık bir sesle ''Neler oluyor?'' diye sordu. ''Düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.'' Brig bunu söyledikten sonra ayağa kalktı ve odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Arada sırada duruyor, odasındaki antika heykelcikleri sanki onlardan medet umuyormuş gibi dalgın bir ifadeyle okşuyordu. David onun anlattıklarını sesini çıkarmadan dinledi. Ancak arada sırada söylenenlerin doğru olmadığını belirtmek ister gibi başını iki yana sallayıp duruyordu. ''İşte sana her şeyi anlattım. Debra ömrünün sonuna kadar kör kalacak David. O artık kimsenin kendisini izleyemeyeceği kendi karanlık dünyasına çekildi oğlum.'' David başının döndüğünü hissetti ve ''Nerede o?'' diye fısıltı halinde bir sesle sordu. Fakat Brig onu duymamış gibi konuşmasını sürdürüyordu. ''Benden karar vermek için zaman istedi, ben de verdim. Dün gece yani cenazeden sonra ona gittim. Bana hazır olduğunu söyledi. İyice düşünmüş ve kararını vermiş. David, onu görmek istiyorum diye tekrarladı. Onunla görüşüp konuşmak istiyorum. Brick boş gözlerle ona baktı. Ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibiydi. Bu genç adama acıyordu. Bir süre düşündü ve sonra boğuk bir sesle "Hayır David," dedi. "Bu onun kararı. Onu bir daha göremeyeceksin. O artık senin için öldü. Bunu kendisi böyle söyledi. Ona ölmüş olduğumu, beni hayattayken olduğum gibi hatırlamasını söyleyin," dedi. David birden ayağa fırladı ve onu susturdu. "Allah kahretsin, nerede o diyorum." Sesi iyice titriyordu. "Onu hemen şimdi görmek istiyorum, hemen şimdi." Kapıya gitti ve sert bir hareketle açtı. Ancak Brick konuşmasını sürdürdü. "Burada değil David." "Peki nerede o halde, söyle bana." "Bunu sana söyleyemem, ona yemin ettim." "Ben bulurum onu." "Çok iyi ararsan belki de bulursun ama bu takdirde onun saygı ve sevgisini kaybedersin. Bak, sana şunu da söylememi istedi. Ona aşkımız ve geçirdiğimiz harika günler adına söyle. Beni bıraksın artık. Beni asla aramasın." David büyük bir umutsuzlukla "Ama neden?" diye sordu. "Benden neden kaçıyor?" "Artık asla eskisi gibi olamayacağını biliyor. Eski günlerin geri gelmeyeceğini acı bir şekilde öğrendi. Senin için eski Debra olamayacaktır artık. Bunu..." David'in itiraz etmek istediğini anlayınca elini kaldırıp onu susturdu ve devam etti. "Dinle beni. Bunun bu şekilde devam ettiremezsin. Bu durumda asla senin karın olamaz. Sen çok genç, çok canlı, çok kibirli bir erkeksin." David'in şaşkın bakışlarını aldırmadan devam etti. "Birkaç gün, birkaç hafta ya da bir yıl sonra bu olanları unutabilirsin. Acın bugünkü kadar büyük olmayacaktır. Zamanla unutursun. Senin kör bir kadına bağlanmanı istemiyor. Olanların hemen unutulmasını istiyor. Bu her ikiniz için de kolay değil tabii. Ama..." David daha fazla dayanamadı ve "Yeter, yeter, Allah kahretsin!" diye bağırdı ve kendini bir koltuğa atıp yüzünü avuçlarına gömdü. Bir süre konuşmadan durdular. Brick şimdi pencerenin önünde duruyordu. Sabah güneşinin ışığı, yaşlı askerin yüzündeki kırışıklıkları ve üzüntülü ifadeyi tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermekteydi. Brick bir süre tereddüt edip düşündükten sonra "Senden kendisini aramayacağına dair yemin etmeni istedi," dedi. David başını kaldırıp onun yüzüne baktı. Sonra inatçı bir tavırla başını iki yana sallayıp "Hayır," dedi. "Bunu yapamam." General içini çekti. "Bak, dinle beni. Yemin etmemekle direndiğin takdirde sana bir şey söylememi istedi. Bunun ne olduğunu anlamadım fakat senin anlayacağını söyledi. Söylediği şu: Afrika'da siyah antilop denen çok güzel bir hayvan varmış ve bazen bunlardan biri bir avcı tarafından vurulur ya da bir aslan tarafından yaralanırmış." Bu sözler David'de bir kamçı etkisi yaptı. Mutlu günlerinden birinde bunları ona söylediğini çok iyi anımsıyordu. Bir süre düşündü, sonra içini çekip "Pekala," diye mırıldandı. "Madem öyle istiyor, onu aramayacağıma yemin ediyorum. Ama bir gün tesadüfen görürsem yanlış düşündüğünü ona söyleyeceğim." Brick onun yüzüne baktı ve "Belki de İsrail'den gitsen iyi olur," diye konuştu. "Geldiğin yere gidersen bu olanları daha çabuk unutabilirsin, öyle değil mi?" David yine inatla "Hayır," dedi. "Benim her şeyim burada, bu ülkede kalacağım." "Pekala, madem öyle istiyorsun kalabilirsin. Bu ev sana her zaman için açık olacaktır, bunu unutma." Genç adam "Teşekkür ederim efendim," dedi ve dışarıya çıkıp arabasını park ettiği yere gitti. Malik sokağındaki eve gittiği zaman şaşırdı. Eve ondan önce birisinin girdiği belliydi. Ağır adımlarla salona geçti. Zeytin ağacından yapılmış masanın üzerinde duran kitaplar gitmiş, duvarda asılı olan kadeş tablosu da yerinden alınmıştı. Banyoya girdi ve tuvalet dolabını açtı. Debra'nın parfümleri, kremleri, tüm tuvalet malzemesi ve diş fırçası alınmıştı. Yatak odasındaki gardırop da boşaltılmıştı. Debra'nın giysileri ve çamaşırlarından eser yoktu. Havada sadece onun o harikulade parfüm kokusu vardı ve yatağın üzerindeki fil dişi renkli işlemeli yatak örtüsü de olduğu gibi duruyordu. David ağır adımlarla ilerleyip yatağın kenarına oturdu ve işlemeli yatak örtüsünü eliyle okşadı. Burada ne kadar mutlu olmuşlardı. Eline yatak örtüsünün altında, yastığın üzerinde ince ve kitap şeklinde bir sertlik geldi. Örtüyü kaldırdı ve orada duran ince yeşil kaplı kitabı aldı. Kitap Kudüs'te Bu Yıl isimli şiir kitabıydı ve Debra tarafından bir ayrılık armağanı olarak bırakılmıştı. Birden gözlerinin yaşardığını hissetti. Kitabın ismi artık ona bulanık görünüyordu. Demek Debra'dan kendisine kalan sadece bu incecik şiir kitabı olacaktı. Ayn Karem'de düğün günü gerçekleştirilen baskın Orta Doğu'da yeni düşmanlıklar, yeni çatışmalar getirecek gibi görünüyordu. Petrol zengini Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu satın aldıkları yeni silahlara güveniyor ve Filistin olarak bilinen topraklarda bir tek Yahudinin bile yaşamasına izin vermeyeceklerini söyleyerek uluslararası gerginliği arttırıyorlardı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yumuşak hedeflere, iyi korunamayan büyükelçilik ve konsolosluklara saldırılar yapılıyor, mektup bombalar gönderiliyor, ıssız yerlerde okul araçlarına gece saldırıları düzenleniyordu. Artık çocuklar bile güven içinde değillerdi. Provokasyonlar her geçen gün artıyor, İsrail'in kalbine yöneliyordu. Küçük ülkenin sınırlarında her gün çatışmalar çıkıyor, baskınlar yapılıyor, hava sahası ihlal ediliyordu. Sınır boylarından her gün silah sesleri duyulmaktaydı. İsrailliler barış için dua ederken bir yandan da savaşa hazır olarak bekliyorlardı. David ve Joe her gün devriye uçuşlarına çıkıyor, diğer filo arkadaşları ile birlikte süratli misilleme gerektiren görevlerini yerine getiriyorlardı. Bir düşman saldırısına anında cevap veriliyor ve Arapları caydırmak için ne gerekirse yapılıyordu. Ses hızının üzerinde uçulan görev uçuşlarında aldıkları eğitim sayesinde görevlerini mükemmel yerine getirebiliyorlardı. Uçaklardaki silah sistemlerinin gerektiği zaman anında devreye sokulması için bu üstün yetenekli pilotların reaksiyon ve ani karar verme güçleri yeterliydi. Bu uçuşlarda saniyenin binde biri kadar bir zaman kaybı bile başarısızlığa neden olabiliyordu. Düşman hedefini aramak, tanımlamak, ona saldırıp zararsız hale getirmek ve sonra da görevini tamamlamış olarak üsse geri dönmek, bir av pilotuna zaten başka şeyler düşünme için zaman bırakmıyor ve tüm üzüntülerini unutturuyordu. Bununla beraber David ve Joe'nun ortak üzüntü ve öfkeleri onlara ayrıca bir savaş gücü veriyor, adeta yeteneklerine yetenek katıyordu. Sevdiklerinin intikamını almak için tüm güçleriyle savaşıyorlardı. Bir süre sonra onlara çöl çiçeğinin oluşturduğu ve en hassas görevlerin verildiği yarım düzine kadar taarruz timine katılmaları emri geldi. Pek çok önleme ve taarruz sortisi yaptılar. Gittikleri her görev uçuşundan büyük başarılarla dönüyorlardı ve komutanlığın onlara olan güveni de gün geçtikçe artmaktaydı. David basınçlı uçuş giysisine kaskını giymiş, oksijen maskesini takmış, uçak henüz yerde olmasına karşın oksijen solumaya başlamıştı. Kokpitte oturmuş bekliyordu. Kanopinin hemen altında 4 tane siyah, kırmızı ve beyaz küçük daire görülüyordu. Bunlar düşürdüğü düşman uçaklarının işaretleriydi. Çöl çiçeği o gün Brightlands timine yüksek irtifa kırmızı alarm nöbeti vermişti. Motorlara güç verecek dış güç kaynağı uçaklara bağlanmıştı. Ve yer ekipleri uçakların yakınında her an göreve hazır bekliyorlardı. Mirajlar bir alarm halinde birkaç saniye içinde yerden kesilecek şekilde uçuşa hazırdılar. David ve Joe da İsrail Hava Kuvvetleri'nin usta pilotları olarak 60 bin feetlik yüksek irtifalarda uçup görev yapabilecek yeteneği kazanmışlardı. Bu irtifalarda korunmamış ve basınçlı giysi giymemiş bir insanın kanı şampanya gibi köpürür, damarları patlardı. David daracık kokpitin içinde sıkışmış olarak bu şekilde kırmızı alarm nöbeti tutmaya alışmıştı artık. Şimdiye kadar kaç kez alarma kaldığını anımsamıyordu bile. Bu sıkıcı ve çoğunlukla beklemekle geçen nöbetler sırasında monotonluk sadece 15 dakikada bir yapılan kontrollerle bozuluyordu. David mikrofon düğmesine basıp saat 11.15 kontrol tamam dedi ve Joe'nun nefesini yanıt vermeden önce kulaklıkta duydu. 2 numara uçuşa hazır, besader. Nöbet bittiğinde başka iki uçak onların yerini alacak ve David hemen üzerindeki uçuş ekipmanını değiştirip eşofmanlarını giyerek birkaç kilometrelik koşusuna başlayacaktı. Böylece daracık kokpitte kımıldamadan beklemenin getirdiği gerginlik ve hamlıktan kurtuluyor, biraz kendine geliyordu. Nöbetin bitmesine sadece 15 dakika kalmıştı. Bunları düşünürken kulaklıkta birden bir çıtırtı ve sonra da heyecanlı bir ses duydu. ''Kırmızı alarm, uçuş serbest, kalkın, kalkın!'' Aynı ses yer altındaki hangarda bulunan hoparlörde de duyulmuş ve yer ekibinde bulunan makinistler hemen yerlerinden fırlayıp uçak çalıştırmaya koşmuşlardı. David daha önce uçuş öncesi kontrolleri yapılmış olduğundan hemen çalıştırma işlemini başlatıp gaz kolunu açtı ve dönmeye başlayan türbinlerin gürültülerini duydu. Motorun normal çalışma seyrini bulması ile gaz kolunu tam açtı ve devri %100'e getirerek kalkışa hazır hale geldi. O hazırlığını yaparken hangarın önünde bulunan ağır kapıları da yukarıya doğru açılmaya başlamışlardı. ''Parlak mızrat, 2 numara, lider kalkışa hazır.'' John'un 2 numara hazır demesiyle birlikte frenleri serbest bırakıp rampadan pist başına çıktılar ve birkaç saniye içinde havalandılar. ''Çöl çiçeği, burası parlak mızrak kolu. Kesildik ve tırmanıştayız, tamam.'' ''Parlak mızrak, Benbrick.'' David generalin sesini kulaklıkta duyunca hiç şaşırmadı. Net sesler ve özel isimlerin kullanımı düşmanın telsiz ağını kullanıp yanıltıcı mesajlar göndermesini önleyebiliyordu. ''David, yüksek irtifalarda hava sahamıza girmek üzere olan bir hedef var. 4 dakika sonra hava sahamızda olacak. Tabii aynı başta uçuşunu sürdürürse. 75 bin feet irtifada uçtuğuna göre ya bir Amerikan U-2'si olacak ki biz bunu pek sanmıyoruz ya da en son dağılma durumlarımızı yukarıdan öğrenmek isteyen bir Rus casus uçağı.'' David düğmeye basıp ''Beseler efendim, tamam.'' dedi. ''Hedef hava sahamızda düşmanca bir tavır içine girerse taarruz tırmanışıyla hemen önlemeye geçeceğiz. Tamam.'' ''Anlaşıldı. Tamam efendim.'' ''20 bin feet'te düz uçuşa geçin. 186 başa dönün ve taarruz tırmanışı için azami sürat. Tamam.'' David 20 bin feet irtifada uçağın başını ufuk çizgisine getirip düz uçuşa geçti ve önündeki dikiz aynasına baktığında Joe'nun uçağını kuyruğunun biraz altında gördü. ''Parlak mızrak, 2 numara, lider konuşuyor, operasyona başlıyoruz.'' ''2, anlaşıldı, tamam.'' David gaz kolunu sonuna kadar itti ve afterburner pozisyonuna getirdi. Bu pozisyonda türbinde yanan gazlar özel bir sistem yardımı ile bir kez daha yakılıyor ve uçağa normal motor gücünün üzerinde bir güç veriyorlardı. Afterburner'ın devreye girmesiyle mirajın hızı birden arttı ve David burnu biraz bastırıp sürat kazanmak için hafifçe irtifa verdi. Birkaç saniye sonra ses hızını aşmışlardı. David uçağın flattener ayarını süpersonik sürate göre yeniden yaptı ve uçuş dengesi sağladı. Hızları önce 1.2 Mach, o koşullardaki ses hızı, daha sonra da 1.5 Mach olmuştu. Bu tür göreve çıkan mirajlarda kanat altı füzeleri ve dış yakıt tankları gibi hava sürtünmesi yaratıp sürat kesecek silah ve sistemler bulunmazdı. Silahları sadece 2 tane 30 milimetrelik toptan oluşuyordu. Normal bir insanın bir blok binayı dönmesi için gereken zaman süreci içinde Mach hızları ile Beersheba'dan Eilat üzerine gelmişlerdi. Şimdi hızları 1.9 Mach olmuştu. Bu sürat ısı duvarına çok yakındı. Birden harekat merkezinin sesi duyuldu. ''David Benbrick, sizi izliyoruz. Önleme için başınız ve süratiniz tamam. 16 saniye sonra tırmanışa geçmek üzere hazır olun. Tamam.'' ''Anlaşıldı. Tamam.'' ''Sayım başlıyor. 8, 7, 6, 2, 1, tamam, tırman.'' David Mirage'ın burnunu ufkun üzerine kaldırıp tırmanışa geçerken tüm vücudunu gerdi ve yer çekiminin etkisini azaltmak için maskenin içinde ağzını açıp bağırdı. Fakat üzerindeki G giysisinin etkisi ve ayrıca aldığı önlemlere karşın süratin ani ve yüksek oranda artışı ile meydana gelen korkunç yer çekimi onu koltuğuna zımbalamış ve genç adam kanın beyninden çekildiğini, gözlerinin önce grileştiğini, sonra da tamamen karardığını hissetmişti. Bu birkaç saniyelik bir baygınlık anlamına geliyordu. Ne var ki bu birkaç saniyelik kendinden geçişten sonra gözlerini açtığında Joe'nun uçağının sesten iki kat süratle kendinden birkaç metre bile ayrılmadığını görünce gülümsedi. G göstergesine baktığında sürat kaybetmeden bu tırmanışa geçmek için kendi ağırlığının 9 katına yakın bir yer çekimine maruz kaldığını gördü. Şimdi yeryüzüne dikey olarak tırmanıyorlardı ve hız göstergesi durmadan dönüp yükseliyordu. Buna karşın tırmanış sürdükçe hızları da ağır ağır düşmeye başlamıştı. Dikiz aynasına tekrar bakıp Joe'nun kendisini aynı uçuş pozisyonunda hiç sektirmeden izlediğini gördü. Joe onun kuyruğunu bir an bile olsun bırakmıyordu. Güçlü bir uçucuydu. O sırada kulaklıkta 2 numaranın sakin sesini duydu. ''Lider burası 2, hedefle temasım var.'' Taarruz tırmanışının etkisini bile umursamayan Joe, o uzman elleriyle bir yandan da radarının netlik ve menzil ayarları ile ustaca oynuyordu. Ve bir süre sonra uğraşısının mükafatını almış, hedefi ekranda bulmuştu. Hedef uçak onların çok üzerinde bir irtifada uçuyordu. Bu uçuş türünde irtifa arttıkça sürat düşmekteydi. Gökyüzüne dimdik tırmanan birer ok gibiydiler. Bir süre daha böyle uçarlarsa uçuş dengeleri bozulacak, pardo vites olacaklar ve tırmanışlarını daha fazla sürdüremeyip irtifa kaybetmek zorunda kalacaklardı. İşte bu havada tutunamama durumuna girmeden önce birkaç saniye içinde hedefi bulmalı ve saf dışı bırakmalıydılar. David sırtı kokpit koltuğuna yapışmış olarak bakarken gökyüzü renginin önce koyu maviye, daha sonra ise gece mavisine dönüştüğünü gördü. Artık yıldızların parıltılarında uçuyorlardı. Artık stratosferin sınırındaydılar. Burada ne bulut vardı ne de dünyada geçerli olan hava koşulları. Kokpitin dışındaki hava iyice incelmişti ve insanoğlunun yaşaması için yeterli değildi. Hava yoğunluğunun bu kadar azalması hiç kuşkusuz jet motorlarını da olumsuz etkiliyor, türbinlere yeterli oksijen gitmediğinden motor gücü için gerekli yanma da yeterince gerçekleşmiyordu. Uçakların dışındaki havanın ısısını gösteren ibre 0'ın altında 60 dereceyi gösteriyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 132.